Ayrım 3.
Sayfa 22. Buna karşılık öteki aşırı uçtaki kimse sıkıntıya düşer düşmez hemen ne pahasına olursa olsun oyalanmayı ve topluma karışmayı isteyecektir. Ve her şeyle kolayca yetinecek, kendi kendisinden kaçtığı gibi kaçmayacaktır onlardan. Çünkü herkesin kendine döndüğü yalnızlıkta bir kimsenin kendinde neye sahip olduğu ortaya çıkar. İşte aptal adam kendi zavallı bireyselliğinin sırtından atamayacağı yükü altında inim inim inliyor. Öte yandan yüksek yetenekli kişi en ıssız ortamı bile kendi düşünceleriyle şenliklendiriyor ve canlandırıyor. Bu yüzden Seneca'nın söylediği çok doğrudur. Aptallık kendi kendisinden bıkmaktan mustariptir. Cesus Sirak'ın sözü de buna benzer. Dilinin yaşamı ölümden beterdir. Buna göre bütün olarak herkesin zihinsel yoksulluğu ve genel olarak bayağılığı ölçüsünde arkadaş canlısı olduğu anlaşılacaktır. Ne de olsa insanın bu dünyada yalnızlık ya da bayağılıktan birisini seçmekten başka şansı yoktur. İnsanların içinde en arkadaş canlıları, entelektüel açıdan da kesinlikle geride olan zenciler olmalıdır. Fransız gazetelerinde Kuzey Amerika'dan gelen haberlere göre siyahlar, özgürler ve köleler karışık olmak üzere kendi kara küçük burunlu suratlarını sık sık görmeye tahammül edemedikleri için en dar mekanlara büyük kalabalıklar halinde sıkışıyorlar. Buna göre beyin tüm organizmanın asalığı ya da emekli memuru gibi göründüğünden her bir kişinin elde ettiği ona kendi bilincini ve bireyselliğini özgürce tattıran boş zaman tüm varoluşunun uğrunda çalışmaya ve çaba göstermeye değer meyvesi ve ürünüdür. Peki boş zaman çoğu insana ne getirir? Onu dolduracak duygusal hazlar ya da budalalıklar bulunmadığı sürece can sıkıntısı ve atalet. Boş zamanın nasıl bütünüyle değersiz olduğunu, onların bu zamanı nasıl geçirdikleri gösteriyor. Boş zaman tam da Aristo'nun dediği gibi cahillerin can sıkıntısıdır. Sıradan insanlar sadece zamanı geçirmeyi düşünürler. Herhangi bir yeteneği olan kimse ise ondan yararlanmayı düşünür. Sınırlı kafaların can sıkıntısına çok maruz kalıyor olmalarının nedeni, onların zihninin, istençlerinin, konularının ortamı olmaktan daha fazla bir şey olmamasıdır. Şimdi eğer ortada ele alacak bir konu yoksa, istenç dinlenir ve zihin bayram eder. Biri de öteki gibi kendi kendine etkinlikte bulunamadığı için bunun sonucunda insanın tüm kuvvetleri müthiş bir durgunluk içine can sıkıntısına düşerler. Bunun üstesinden gelebilmek için istencin önüne onu uyandırmak ve böylelikle bu konuyu kavrayacak zihnin de etkinliğe geçmesini sağlamak için küçük, salt geçici ve gelişigüzel kabul edilmiş konular sürülür. Bu konular gerçek ve doğal konular yanında, gümüş paranın yanındaki kağıt para gibidirler. Çünkü geçerlilikleri sadece keyfi olarak kabul edilmiştir. Bu tür konular sözü edilen amaca yönelik olarak uydurulmuş, iskambil ve bunun gibi oyunlardır. Bu oyunlar olmazsa sınırlı insan çareyi eline ne geçirdiyse şıngırdatmakta ve tıngırdatmakta bulur. Sigara da seve seve düşüncelerin yerine koyacağı bir şeydir. Bu yüzden tüm ülkelerde tüm toplumun baş uğraşısı iskambil oyunu olmuştur. Bu oyun topluluğun değerinin ölçütüdür ve tüm düşüncelerin iflasıdır. İnsanların birbirleriyle alışverişte bulunacakları düşünceleri olmadığı için iskambil kağıdı alıp verirler ve birbirlerinin parasını almaya çalışırlar. Ah acınası insanoğlu. Bu arada haksızlık etmemek için iskambil oyununu mazur göstermek amacıyla öne sürülebilecek olan bu oyunun dünya ve iş yaşamına bir alıştırma olduğu, böylece rastlantı sonucu değiştirilemez bir biçimde doğan koşullardan, yani kağıtlar, akıllıca yararlanmanın, bu koşulda ne gerektiriyorsa onu yapmanın öğrenildiği, sonra aynı amaçla kötü geçen oyunda keyifli bir yüz ifadesi takınarak kendine hakim olmaya alışıldığı biçimdeki düşünceyi küçümsemek istemiyorum. Ama öte yandan tam da bu yüzden iskambil oyununun ahlak bozucu bir etkisi vardır. Bilindiği gibi bu oyunun püf noktası her adımda, her yolla ve her kurnazlıkla ötekinin elindekini kazanmaktır. Ama oyundaki böyle davranma alışkanlığı kök salar, pratik yaşama da uzanır ve insan yavaş yavaş ikili ilişkilerde de böyle davranmaya başlar ve yasal olarak izni olduğu anda eline geçen her avantajı kullanma hakkı olduğunu düşünür. Burjuva yaşamında bunun örneklerine her gün rastlanmaktadır. Demek ki söylenildiği gibi boş zaman, her bir kişinin varoluşunun çiçeği ya da meyvesi olduğundan, kişinin kendi varlığına sahip olmasını yalnızca boş zaman sağladığından, boş zamanda kendi içlerinde doğru bir şeyler bulanlara mutlu gözüyle bakmak gerekir. Öte yandan, boş zaman çoğunluğa kendisiyle bir işe başlanamayacak, müthiş bir biçimde canı sıkılan, kendi kendine yük olan bir adamdan başka bir şey vermez. Bu yüzden seviniriz ki, ey kardeşler, cariyenin değil fakat hür kadının çocuklarıyız. Galatyalılara Mektup 4.31. Ayrıca nasıl ki en mutlu ülke az ya da çok ithalat yapması gerekmeyen ülke ise, iç zenginliği kendine yeten ve eğlenmek için dışarıdan az ya da çok bir şeye gereksinmeyen insan da en mutlu insandır. Dışarıdan alınan pahalıya mal olur. Bağımlılık yapar ve tehlike getirir. Bıkkınlığa neden olur ve sonunda da yerli toprağın ürünlerinin kötü bir ikamesidir. Ötekilerden, dışarıdan hiçbir bakımdan çok şey beklenilmemelidir. Bir kimsenin başkaları için ne olabileceğinin çok dar sınırları vardır. Sonunda herkes yine de yalnız başına kalır ve dahası kimin yalnız olduğu da ayrıca tartışmalıdır. Burada da Goethe'nin genel olarak söylediği gibi her olayda herkesin sonunda kendi sınırlarına çekileceği doğrudur. Tıpkı Oliver Goldsmith'in söylediği gibi. Her yerde ve sadece kendimize emanet olduğumuzdan mutluluğumuzu da kendimiz yapar ya da buluruz. The Traveler 431. Bu yüzden herkes kendisi en iyi olmalı ve en çoğunu kendisi yapmalıdır. Bu durum ne denli çok söz konusu olursa kendi hazlarının kaynağını o denli çok kendi içinde bulacak, o denli mutlu olacaktır. Aristoteles büyük bir haklılıkla mutluluk kendi kendine yetenlerindir diyor. Çünkü mutluluğun ve hazın tüm dış kaynakları, doğaları gereği son derece güvenilmez, nahoş ve geçicidirler ve rastlantıya bağlıdırlar. Bu yüzden en elverişli koşullarda bile kolayca kuruyabilirler. Sürekli el altında bulunamadıkları sürece bu kaçınılmazdır. Yaşlılıkta hepsi zorunlu olarak kururlar. Çünkü yaşlılıkta şaka, yolculuk zevki, at sevgisi ve toplum için yararlılık bizi terk eder. Hatta dostlarımızı ve akrabalarımızı da ölüm bizden ayırır. İşte o zaman insanın kendinde neye sahip olduğu her zamankinden çok daha fazla önem kazanır. Çünkü en uzun süre dayanan bu olacaktır. Ama yaşamın her çağında da insanın kendinde sahip olduğu şey, mutluluğun sahici ve biricik kalıcı kaynağıdır ve öyle de kalır. Dünyanın hiçbir yerinde alınacak çok şey yoktur. Acı ve yoksunluk dünyayı doldururlar ve onlar geçip gittiğinde de dört bir yanda can sıkıntısı beklemektedir. Üstelik esas olarak kötülüktür dünyaya egemen olan ve budalalık da büyük söz sahibidir. Yazgı acımasızdır ve insanlar zavallıdır. Bu yapıdaki bir dünyada kendinden çok şeye sahip olan birisi, Aralık ayının karlı buzlu bir gecesindeki aydınlık, sıcak, neşeli bir Noel sofrasına benzer. Buna göre seçkin, zengin bir bireyselliğe sahip olmak ve özellikle zihinselliği yüksek olmak, hiç kuşkusuz ki dünyadaki en büyük yazgıdır. Bu yazgı en parlak yazgılardan çok değişik olsa bile durum aynıdır. Bu yüzden İsveç'in henüz 19 yaşındaki kraliçesi Kristin'in hakkında sadece bir makale ve sözlü anlatımlar aracılığıyla bilgi sahibi olduğu, o sıralar 20 yıldan beri büyük bir yalnızlık içinde Hollanda'da yaşayan Descartes hakkında söylediği söz çok bilgeceydi. Bay Descartes tüm insanların içinde en mutlusu ve içinde bulunduğu durum bence kıskanmaya değer görünüyor. Ancak Descartes'in durumunda da olduğu gibi dış koşullar insanın kendi kendisine de sahip olabilmesini ve kendi kendisiyle mutlu olabilmesini elverişli kılmaktadırlar. Bu yüzden Kohelet der ki, bilgelik bir mirasla birlikte iyidir ve insanın güneşin altında sevinç duymasına yardımcı olur. Doğanın ve yazgının inayetiyle bu yazgı her kimin payına düşmüşse, o kişi mutluluğun iç kaynağının sürekli elinin altında olmasına dikkat edecektir. Bunun koşulları da bağımsızlık ve boş zamandır. Bu kişi bu koşulları ılımlılık ve tutumlulukla elde etmeyi tercih edecektir. Ötekiler gibi hazların dış kaynaklarına bağlı olmadığından bunları daha çok elde edecektir. Bu yüzden dünyanın makamı, parası, lütufları ve alkışı onu insanların alçak niyetlerine ya da kötü beğenilerine boyun eğmek üzere kendi kendisinden vazgeçmesi için kandıramayacaktır. Bu kişi gerekirse Horatius'un Masenas'a mektubunda yaptığı gibi yapacaktır. Dışarıdan bir şeyler kazanabilmek için içeriden bir şeyler yitirmek. Yani şan, şöhret, mevki, şatafat, ün, şan kazanmak için huzurunu, boş zamanını ve bağımsızlığını bütünüyle ya da önemli ölçüde feda etmek büyük bir budalalıktır. Ama Goethe bunu yaptı. Benim deham ise beni kararlılık içinde öteki yana çekti. Burada irdelenen insanın mutluluğunun asıl kaynağının kendi içinden fışkırdığı gerçeği, Aristoteles'in Nikomakos'a etiğinde her türlü hazzın, herhangi bir etkinliği yani herhangi bir kuvvetin uygulanmasını gerektirdiği ve böyle bir kuvvet olmadan var olamayacağına ilişkin çok doğru anımsatmasıyla da kanıtlanmaktadır. Stobaios'un da bir insanın mutluluğunun belli başlı yeteneklerini hiçbir engelle karşılaşmadan uygulamasında yattığına ilişkin bu Aristotelesçi öğretiyi peripatetik etiği serimlemesinde yeniden veriyor. Mutluluk, arzu edilen sonuca ulaşan erdemli etkinliktir. Stobaios, genel olarak daha kısa anlatımlarla erdemin virtüözlük olduğu açıklamasıyla da aynı şeyi söyler. Erdem, kazanılmış erdem, beceri, kapasite, virtüözite, aretenin sürekli uygulanarak mükemmelleştirilmesi. Şimdi, doğanın insanı donattığı kuvvetlerin başlangıçtaki amacı onu dört bir yandan tehdit eden açlığa karşı savaşmaktır. Ama bu savaş bir kez kazanıldığında insanın kullanılmayan kuvvetleri ona yük olurlar. Bu yüzden şimdi onlarla oynaması yani onları amaçsızca kullanması gerekir. Yoksa insanın acı çekmesinin öteki kaynağının can sıkıntısının eline düşer. Bu yüzden can sıkıntısından özellikle büyükler ve zenginler acı çekmişlerdir. Lucretius bu kişilerin sıkıntısını öyle bir betimlemiştir ki, tanımlanan kişileri zamanımızda bile her büyük şehirde, her gün, her fırsatta bulabiliyoruz. Bakıyorsun, zenginin biri bunalmış konağında oturmaktan. Çıkmış. Gel gelelim, hemen dönüyor geri. Dışarıda da sıkılıyor çünkü. Yazlığa gitmeye kalkıyor bu kez. Atları öylesine kırbaçlıyor ki, ama daha adımını atar atmaz eşikten, başlıyor esnemeye uykuya sığınarak. Unutmayı deniyor ya da kente geri dönüyor. Lucretius Evrenin Yapısı. Çeviren Tomlis Uyar. Hürriyet Yayınları İstanbul 1974 sayfa 125. Herhalde bu beyler gençliklerinde kas güçlerini ve ikna güçlerini kullanıyorlardı. Ama daha sonra yalnızca zihinsel güçler kaldı. Eğer onlarda bu güçler yoksa ya da eğitilmemişlerse ve bu güçlerin etkinliği için toplanan malzemeler eksikse o zaman durumları çok perişandır. Biricik tükenmez kuvvet istenç olduğu için, istenç tutkuların heyecanıyla, örneğin talih oyunlarıyla, gerçekten düzey düşürücü bu günahla uyarılır. Ama genel olarak bir uğraşısı olmayan her birey, onda baskın çıkan kuvvetlerin türüne göre oyalanmak için kendine bir oyun seçecektir. Bowling ya da satranç, av ya da resim, at yarışı ya da müzik, iskambil oyunu ya da şiir sanatı, armalar bilgisi ya da felsefe bunun gibi. Hatta bu konuyu tüm insani kuvvet dışa vurumlarının kökenine yani bundan sonra amaçsız oyunlar içinde inceleyeceğimiz üç fizyolojik temel kuvvete inerek yöntemli bir biçimde inceleyebiliriz. Bu kuvvetler her insanda bir ya da öteki kuvvetin baskın çıkmasına göre kendisine uygun bir biçimde seçeceği olası üç tür hazzın kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Birinci türe girenler yeniden üretme kuvvetinin hazlarıdırlar. Yemekten, içmekten, sindirmekten, dinlenmekten ve uyumaktan alınan hazlardır. Hatta bu hazlar tüm bir halkın ulusal zevkleri olarak öteki halklar tarafından övülürler. İkincisi heyecanlanabilme hazlarıdır. Doğada gezintiye çıkmaktan, sıçramaktan, güreş tutmaktan, dans etmekten, eskrim yapmaktan da ata binmekten, her türlü atletik oyunlardan olduğu gibi ava çıkmaktan ve hatta kavga etmekten ve savaştan da alınan hazlardır. Üçüncüsü ise duyarlılık hazlarıdır. Seyretmekten, düşünmekten, duyumsamaktan, edebiyat, resim ve müzikle ilgilenmekten, öğrenmekten, okumaktan, buluş yapmaktan, felsefeyle uğraşmaktan ve bunun gibi alınan hazlardır. Bu üç türün her birinin değeri, derecesi ve süresi hakkında okurun kendisine bıraktığımız çeşitli düşünceler öne sürülebilir. Ama bizim her bakımdan kendi kuvvetlerimizin kullanılmasına bağlı olan hazzın ve böylelikle bu hazzın sürekli yeniden ortaya çıkmasına dayanan mutluluğumuzun, onu belirleyen kuvvetin türü ne denli soyluysa o denli büyük olacağını herkes anlayacaktır. Bu bakımdan kesin bir biçimde ağır basmasıyla insanı öteki hayvan türlerinden ayıran duyarlılığın, hayvanlarda aynı ölçüde ve hatta daha yüksek derecede bulunan öteki iki fizyolojik temel kuvvet karşısındaki önceliğini de yine kimse yadsıyamayacaktır. Bilme kuvvetlerimiz duyarlılığa dahildirler. Bu yüzden duyarlılığın ağır basması, bilgide var olan ve zihinsel denilen hazları almaya yetkin kılar ve bu ağır basma ne denli kesinse bu hazlar da o denli büyük olur. Doğa kendini sürekli olarak en önce inorganik dünyanın mekanik ve kimyasal etkilemelerinden bitkisel dünyaya ve bunun donuk öz hazzına, oradan da zekanın ve bilincin belirdiği ve şimdi zayıf başlangıçlardan adım adım hep daha yükseğe çıktığı, kendini insana dek yükselttiği hayvanlar alemine dek yükseltir. İnsan zekasında doğa doruk noktasına ve üretiminin hedefine ulaşmıştır. Yani ortaya koyabileceği en kusursuz ve en zor şeyi sunmuştur. Ama zeka, insan türünün içinde de çok sayıda belirgin basamaklar oluşturur ve en üstteki, asıl yüksek zekaya nadiren ulaşır. Demek ki bu zeka, en dar ve en kesin anlamda doğanın en zor ve en yüksek ürünüdür. Böylelikle dünyanın ortaya koyabileceği en nadir ve en değerli şeydir. Böyle bir zekada en duru bilinç ortaya çıkar ve buna uygun olarak dünyayı başka herhangi bir yerde olduğundan daha anlaşılır, daha tam bir biçimde serimler. Böyle bir bilinçle donatılmış kişi, yeryüzündeki en soylu ve en kıymetli şeye ve böylelikle öteki tüm kaynakların onun yanında kısıtlı kaldıkları bir hazlar kaynağına sahiptir. Böylece o kişi artık sahip olduğu şeyin keyfini rahatsız edilmeden çıkarabilmek ve elmasını tıraşlayabilmek için boş zamandan başka dışarıdan bir şeye gereksinim duymaz. Çünkü tüm öteki, yani entelektüel olmayan hazlar düşük türdendirler. Hepsi de istenç devinimleriyle, yani arzularla, umutlarla, korkularla ve neye yönelik olursa olsun ulaşmayla sonuçlanırlar. Bu da asla acı çekmeden gerçekleşemez. Üstelik ulaşmayla birlikte esas olarak az ya da çok bir hayal kırıklığı doğar. Oysa entelektüel hazlardan doğruluk giderek daha da durulaşır. Zeka ülkesinde acı hüküm sürmez. Her şey bilgidir. Ama bir kimse tüm entelektüel hazlara ancak kendi zekasının aracılığıyla, yani onun ölçüsünde ulaşabilir. Aklı olmayana dünyanın tüm aklının bir yararı dokunmaz. Bu avantaja eşlik eden gerçek bir dezavantaj ise, doğada zekanın derecesiyle birlikte acı çekme yeteneğinin de artması, yani en yüksek aşamasına ancak burada ulaşmasıdır. Kabalık esas olarak bilinçte istemenin bilmeye bütünüyle ağır basmasında ve böylelikle bilmenin kesinlikle sadece istencin hizmetinde ortaya çıktığı dereceye çıkmasında, sonunda istencin bu hizmeti istememesinde, yani ne büyük ne de küçük hiçbir güdünün bulunmamasında, bilmenin bütünüyle sona ermesinde ve bunun sonucunda tam bir düşünce boşluğunun ortaya çıkmasındadır. Ancak bilgisiz isteme en kötü şeydir. Her kalasta bu vardır ve en azından düştüğünde bunu gösterir. Bu yüzden bu durum kabalığı oluşturur. Aynı kişide sadece duyu organları ve onların verilerinin kavranması için gereken en alt düzeyde zeka etkinliği bulunur. Bunun sonucunda kaba insan tüm izlenimlere sürekli açıktır. Yani etrafında olup biten her şeyi saniyesi saniyesinde algılar. Öyle ki en ufak bir ses ve çok küçük bir durum bile onun dikkatini hemen çeker. Tıpkı hayvanlarda olduğu gibi. Tüm bu durum o kişinin yüzünde ve tüm dış görünüşünde görülebilir. Sonra buradan kaba dış görünüm ortaya çıkar ki bu dış görünüm çoğu zaman olduğu gibi bilinci tek başına dolduran ilginç, düşük, egoist ve genel olarak kötü bir istenç olduğunda etkisi daha da ilginçtir. Normal sıradan bir insan bir nesneyi ancak ona karşı şiddetli bir ilgiyle, istencini uyararak, yani o nesneye yönelik kişisel bir ilgi duyarak elde edebilir. Ama istencin her kalıcı uyarılması en azından karışık türdendir. Yani acıyla bağlantılıdır. İstencin kasıtlı bir biçimde ve üstelik sadece anlık ve hafif, kalıcı ve ciddi olmayan acılara neden olabilecek küçük ilgiler aracılığıyla uyarılmasının bir yöntemi, istisnasız tüm bölgelerin sosyetesinin uğraşısı olan iskambil oyunudur. Buna karşılık zihinsel güçleri ağır basan bir insan, yalın bilgi yolunda istencin hiçbir biçimde karışmadığı en canlı ilgiyi göstermeye yetkindir, hatta muhtaçtır. Ama sonra bu katılım onu hemen acının yabancı olduğu bir bölgeye, adeta daha rahat yaşayan tanrıların atmosferine götürür. Buna göre geri kalanların yaşamı sersemlik içinde geçer. Akılları fikirleri bütünüyle kişisel esenliğin küçük ilgilerine ve böylelikle her türden pisliğe yöneliktir. Bu yüzden bu amaca yönelik çalışma durduğunda ve kendi kendileriyle baş başa kaldıklarında dayanılmaz bir can sıkıntısına kapılırlar. Ancak tutkunun yabanıl ateşi durmuş kütlesine bir nebze devinim verebilir. Buna karşılık ağırlıklı olarak zihinsel güçlerle donatılmış bir insan, düşünce dünyası zengin, kesinlikle canlı ve önemli bir varlıktır. Onu kendini onlara verebildiği kadarıyla değerli ve ilginç nesneler ilgilendirir ve kendi içinde de en soylu hazların kaynağını barındırır. Doğanın ürünleri ve insanların çabalarının seyredilmesi, sonra da tüm zamanların ve ülkelerin üstün yeteneklilerinin çok çeşitli başarıları ona dıştan bir heyecan verirler. Aslında bunların tadına yalnızca o varabilir. Çünkü bunları yalnızca o tam olarak anlayabilir ve duyumsayabilir. Buna göre böyle birisi için onlar gerçekten yaşamışlardır. Aslında ona hitap etmişlerdir. Ötekiler ise yalnızca rastlantısal dinleyiciler olarak birini ya da öbürünü yarım yamalak kavrayabilirler. Gerçi böyle birinin tüm bunların ötesinde fazladan bir gereksinimi vardır. Bu da öğrenme, inceleme, derin düşünme, alıştırma ve son olarak da kendisiyle baş başa kalabilme gereksinimidir. Çünkü Voltaire'in doğru bir biçimde dikkati çektiği gibi gerçek gereksinimler olmadan gerçek hazlar alınamaz. Bu yüzden bu gereksinim doğa ve sanat güzellikleriyle her türden zihin ürünleri olarak ötekilere kapalı duran hazların ona açık olmalarının da koşuludur. Bunlar öteki kişilerin etrafında yığınla bulunsalar bile onların gözünde ancak kurtizanların yani entelektüel fahişelerin bir yaşlı için taşıdığı anlam kadar bir anlam taşırlar. Bunun sonucunda böyle seçkin bir insan kişisel yaşamının yanı sıra ikinci entelektüel bir yaşam da sürer ve yavaş yavaş bu ikinci yaşam onun asıl amacı haline gelir ve birincisini salt bir amaç olarak görmeye başlar. Ötekiler için ise bu dışsal, boş ve kederli yaşam amaç olarak görünmek zorundadır. Bu yüzden seçkin kişi söz konusu entelektüel yaşamla uğraşmayı tercih edecektir. Ve giderek artan kavrayışının ve bilgisinin sonucu olarak tıpkı oluşmakta olan bir sanat yapıtı gibi bir bağlama, kalıcı bir yükselmeye, giderek kusursuzlaşan bir bütünlüğe ve olgunlaşmaya ulaşacaktır.